Ayrım 38, Şeffaf, Stephen King, sayfa 311. Ed'in midesi müthiş bulanıyordu. Kahvaltısını çıkarmadan önce arabayı yana çekerek motoru durdurmayı başardı. Yandaki kapıyı açmayı da, biçimsizce dışarı sarkarak öyle kaldı. Bayılmamak için bütün irade gücünü kullanırken bilinci küçük bir kıvılcım halini aldı. Sonunda doğrularak kapıyı kapattı. Şaşkın şaşkın rüyada gibi buna kahvaltı neden oldu sanırım diye düşündü. Baş ağrılarına alışıktı ama hemen hiç kusmazdı. Bangor'un en lüks oteli olduğu iddia edilen o mezbelede kahvaltı edersen böyle olur. O köpekler beni zehirlediler. Belki de ölüyorum. Ah tanrım, gerçekten ölüyorum sanırım. Ama ölmezsem o oteli dava edeceğim. Onları doğduklarına pişman edeceğim. Belki de bu düşünce Anne güç verdi. Motoru çalıştırarak ağır ağır ilerledi. Üzerinde Anderson yazılı posta kutusunu arıyordu. Sonra aklına korkunç bir olasılık geldi. Ya Bobby posta kutusundaki adının üzerini boyayı da kapattıysa? Bu aslında delice bir düşünce değildi. Belki de o korkak köpek ablacığının geleceğini anlamıştı. Tabii benden korkuyor. Şimdi her çiftliğe uğrayıp Bobby'nin nerede oturduğunu soracak halde değilim. Ama işte posta kutusu oradaydı. Üzerinde de R. Anderson yazılıydı. Geride Anne'in sadece resmini gördüğü o yer vardı. Frank dayının çiftliği. Bahçe yolunda mavi bir kamyonet duruyordu. Evet, yer burasıydı ama ışık bir tuhaftı. Şu anda zafer duyması gerekiyordu. Sonunda avını kıstırmış olan yırtıcı bir hayvanın sevincini. Ama Anne nedense şaşkındı ve ne olduğunu anlayamadı, yabancı bir duygu da hissediyordu. Korkuydu bu. Işık. Işık acayipti. Boynu kaskatı kesilmiş, elbisesinin koltuk altları terden sırılsıklam olmuştu. Be ışık Anne. Işık yanlıştı, sanki güneş batıyormuş gibi. Ah olamaz. Saat daha sabahın 9:30. Ama batan güneşin ışıklarıydı bunlar. Anne bunu inkar edemezdi. Evet, kustuktan sonra kendini daha iyi hissetmişti. Ama şimdi durumu anlıyordu. Kendini iyi hissetmişti. Çünkü kapıyı kapamasıyla motoru çalıştırması arasında sandığı gibi saniyeler ya da dakikalar değil, saatler geçmişti. Anne o saatleri fırına benzeyen sıcak arabanın içinde geçirmişti. Ölümü andıran bir sersemlikle yatmıştı. Arabayı durdurduğu sırada havalandırma sistemi çalışmıyor olsaydı, şükran gününde yenilen hindiler gibi kızaracaktı. Üstelik pencereleri açmıştı, çünkü sinüsleri de dişleri kadar kötü durumdaydı. Arabaların havalandırma sistemleri burnunun tıkanmasına neden oluyordu. En irileşmiş kanlı gözleriyle çiftliğe bakarken birdenbire o fiziksel sorunun hayatını kurtarmış olduğunu anladı. Yoksa... Bu düşünce beraberinde bir başkasını sürükledi. Bütün günü yolun kenarındaki arabanın içinde ölüm uykusuna yatmış gibi geçirdim ve kimse durup benimle ilgilenmedi. Bu sürede 9 numaralı karayolundan kimsenin geçmediğine inanamam. Bu berbat taşra kasabasında bile olmaz böyle bir şey. Taşra kasabalarında başı dertte birini gördükleri zaman gaza basarak hızla uzaklaşmazlar. Ne biçim bir kent burası? Anne yine alışık olmadığı o hafif hissi duydu. Midesini kavuran sıcak aside benziyordu. Bu kez bu duygunun korku olduğunu anladı ve bu duyguyu yakaladığı gibi boğdu, öldürdü. Belki bunun bir benzeri biraz sonra ortaya çıkacaktı. Ama Anne onun da hesabını görecekti, onu izleyeceklerin de. Arabayı avluya soktu. Anne Jim Gardiner'la daha önce ancak iki kez karşılaşmıştı ama bir gördüğü suratı bir daha unutmazdı. Buna rağmen büyük şairi zorlukla tanıdı ama kokusu, rüzgarlı bir günde onun kokusunu 40 metre öteden alabilirdi. Gardiner arkasında bir atletle verandada oturuyordu. Ayağında blue jean, elinde de bir viski şişesi vardı. 3-4 gündür tıraş olmadığı belliydi. Sakalları iyice ağarmıştı, gözleri kanlıydı. Gardiner 2 gündür bu haldeydi. Anne bunu bilmiyordu ama bilse de aldırmazdı zaten. Gardiner, Bobby'nin elbisesi üzerinde Peter'ın tüylerini bulduğu an bütün o soylu kararlarını unutmuştu. Gardner arabanın posta kutusunu sıyırırcasına avluya girmesini, bir sarhoşun sakinliği de seyretti. Kadının dışarı çıkarak sendelediği, bir an açık kapıya tutunduğunu gördü. Vay vay vay diye düşündü. Süper dişi köpek geldi. Nefreti ona hız verdi ve hemen saldırıya geçti. En arabanın kapısını iterek kapattı. Bir an orada durdu. Uzun gölgesi yere düşüyordu. Gardner bir an garip bir duyguya kapıldı. En'in hali Ron Cummings'e benziyordu. Ron da içtiği zaman odada düzgün ilerleyemeyeceğini düşündüğü zaman bu tavrı takınırdı. En Bobby'nin kamyonetine tutuna tutuna avluda ilerledi. Sonra da hemen verandanın parmaklığına yapıştı. Başını kaldırdı. Saat akşamın 7'siydi. Gardner bu ışıkta kadının yaşlı gibi durduğunu fark etti. Kötü bir insan diye düşündü. Habis, dünyaya bakış açısı çarpık, ruhu sarımsı kara ve içindeki o kötülük onu yoruyor, için için kemiriyor. Şişeyi kaldırarak viski içti. Boğazı yandığı için öğürdü. Sonra da şişeyi kadına doğru eğdi. Merhaba ablacık, evine hoş geldin. Şimdi bu sözlerden sonra sana mümkün olduğu kadar çabuk buradan kaçmanı salık vereceğim. En iki basamağa çıktı ama sonra sendeledi ve bir dizi üzerine çöktü. Gardner ona elini uzattı. Kadın bu hareketi görmezden geldi.
Bu bir derede.
Gardner hiç de iyi görünmüyorsun dedi. Son zamanlarda Haven insanları böyle etkiliyor.
Ben iyiyim.
En verandaya çıkmayı başardı. Soluk soluğa onun tepesine dikildi.
Nerede o?
Gardner başıyla evi işaret etti. Açık pencerelerin birinden su şıkırtısı geliyordu. Duş yapıyor. Bütün gün ormanda çalıştık. Hava çok sıcaktı. Bobby kirden kurtulmak için duş yapılması gerektiğine inanıyor. Şişeyi kaldırdı. Bense kendimi dezenfekte etmeye. Bu daha kısa sürüyor ve çok daha zevkli.
En domuz leşi gibi kokuyorsun diyerek eve girmek için onun yanından geçecek oldu.
Gardner belki burnum seninki kadar keskin değil sevgili yavrum dedi. Ama senin de kendine özgü zarif bir kokun var. Fransızlar bu parfüme ne adı veriyorlar? Terra yahası mı? En hızla ona doğru döndü, şaşırmıştı, öfkeyle dişlerini gösteriyordu. Kimse, hiç olmasa Utica'dakiler onunla böyle konuşamazlardı, asla. Ama tabii onlar En'i tanıyorlardı. Bu büyük şair bana aşağılık dostunun gözüyle bakıyor diye düşündü. Haven'ın en ünlü kişisinin gözüyle, üstelik sarhoş da. En'in ateş saçan gözleri Gardner'ı hem eğlendirdi hem de biraz endişelendirdi. Koku konusunu kendin açtın.
En ağır ağır, evet öyle dedi.
Gardner sarhoşluğun verdiği nezaketle, belki her şeye yeniden başlasak daha iyi olur diye mırıldandı.
Neye başlasak? Sen o büyük şairsin, karısını vuran sarhoş. Sana söyleyecek sözüm yok. Ben Bobby ile konuşmaya geldim.
En sonra karısından söz etmem iyi oldu diye düşündü. Onu can evinden vurdum. Adamın yüzü sanki donmuş, parmakları şişeyi sıkıca kavramıştı. En'in gözünden kaçmamıştı bu. Gardner şimdi orada En'i unutmuş gibi duruyordu. En ona tatlı tatlı gülümsedi. O terra yağısı sözleri onu çok sarsmıştı.
Ama hasta olayım olmayayım bu heriften çok üstünüm yine de diye geçirdi aklından.
İçeride duşun sesi kesildi. Gardner Bobby'nin onları dinlediğini sezdi. Sonra En'e, ''Sen her zaman anestezi yapmadan ameliyata başlamayı seviyorsun.'' dedi. ''Daha önce yaptığın ameliyat önemsizdi sanırım. Sadece bir araştırma ameliyatı.''
''Belki.''
''Neden şimdi? Bunca yıl sonra niçin bu anı seçtin?''
''Bu seni ilgilendirmez.''
''Bobby beni ilgilendirir.'' Karşılıklı duruyorlardı. En bakışlarıyla Gardner'ın gözlerini oyuyordu sanki. Onun bakışlarını kaçırmasını bekliyordu ama öyle olmadı. En birdenbire başka bir şey söylemezsen belki beni engellemeye kalkışır diye düşündü. Tabii bunun ona bir yararı olmaz. Ama bu sarhoşun sorularını cevaplamak işi daha kolaylaştırır belki de önemi var.
''Bobby'yi eve götürmeye geldim.'' dedi.
Yine sessizlik oldu. Burada hiç Ağustos böceği ötmüyordu.
Sana bir öneride bulunmama izin ver En abla.
Aman rica ederim. Yabancılardan şeker almam. Sarhoşların önerilerini de dinlemem.
Sana arabadan indiğin zaman söylediğim şeyi yap. Buradan git. Hemen şimdi çık git. Burası artık hiç de hoş bir yer değil. Hele şu ara.
Gardner'ın gözlerinde bir şey vardı. Çaresiz ve dürüst bir ifade. En'in alışık olmadığı şaşkınlığı ve soğuk korkuyu yeniden duymasına neden oldu. Bütün gün yolun kenarındaki arabasında baygın yatmıştı. Nasıl insanlardı bu heyvanlılar? Ama sonra bütün o eski özellikleri canlanarak bu küçük kuşkuları yendi. Bir şey istedi mi olurdu. Her zaman böyle olmuştu ve yine olacaktı.
En pekala ahbap dedi, sen bana fikrini açıkladın. Şimdi ben de sana bir şey önereceğim. Bu kulübeye gireceğim ve 2 dakika sonra kıyamet kopacak. Korkudan ölmek istemiyorsan dolaşmaya çık. Bir kayanın üzerine oturarak güneşin batışını seyret, dizeler uydur. Ya da büyük şairler güneş batarken ne halt ediyorlarsa onu yap. Ama ne olursa olsun evde kopacak kıyamete karışma. Bu Bobby ile benim aramda. Beni engellemeye kalkışırsan seni parça parça ederim.
Ah heyvanda, kimseyi parça parça edemezsin. Tersine sen kendin parça parça olursun.
Ya bunu kendi gözlerimle görmeliyim. Ben dünkü çocuk değilim oğlum.
En kapıya doğru gitti. Gardner son kez çabaladı. En abla, Bobby eskisi gibi değil. O...
En biraz dolaş küçük adam diye alay ederek içeri girdi.
Camlar açıktı ama nedense storlar indirilmişti. Zaman zaman hafif bir rüzgar esiyor, storları dışarıya doğru çekiyordu. En burnunu çekerek dudak büktü. Pöf, burası hayvanat bahçesindeki maymunlar bölümü gibi kokuyor. Büyük şairin halini gördüğüm zaman bunu tahmin etmeliydim. Ama Bobby denilen küçük köpek daha iyi yetiştirilirdi. Burası bir domuz ağırından farksız.
Merhaba ablacık.
En döndü. Bir an Bobby'nin silüetini gördü ve yüreği ağzına geldi. Çünkü kız kardeşinin biçiminde bir acayiplik vardı, korkunç bir gariplik. Sonra Bobby'nin beyaz bornozunu fark etti. Damlayan suların şıpırtısını duydu ve kardeşinin duştan çıkmış olduğunu anladı. Bornozun altında çıplaktı Bobby.
En bu daha iyi dedi. Ama Bobby'yi ezmeye, cezalandırmaya başlayacağı bu an ona umduğu kadar zevk vermedi.
Çünkü endişesi geçmemişti. Ona hala banyonun kapısında duran kardeşinin vücudunda bir acayiplik varmış gibi geliyordu.
Burası artık hiç de hoş bir yer değil.
En kardeşini daha iyi görebilmek için gözlerini kıstı.
Babamız öldü.
Ama Bobby hala kapıda duran belirsiz bir gölge gibiydi.
Biliyorum, Newt Barringer bana haber verdi.
Sesinde bir tuhaflık vardı Bobby'nin. Biçimindeki değişiklikten çok daha önemli bir şey. Sonra en durumu anladı. O zaman müthiş sarsıldı ve korkusu arttı. Bobby'nin sesinde hiç korku yoktu. Kız kardeşi hayatında ilk kez ondan korkmuyordu.
Onu sensiz gömdük. Sen eve dönmediğin için annen de biraz önce öldü Bobby.
En kardeşinin savunmasını bekledi ama sadece bir sessizlik oldu.
En için için Tanrı aşkına diye bağırdı. Yaklaş da seni göreyim küçük korkak.
En, Bobby eskisi gibi değil.
Annem 4 gün önce merdivenden yuvarlandı ve kalça kemiğini kırdı.
Bobby kayıtsızca öyle mi dedi.
Şimdi benimle eve geleceksin Bobby.
En güçlü bir tavırla kardeşini zorlamak istemişti. Ama sesi pek güçsüz ve tizdi. Bobby mırıldandı.
Ah tabii ya, buraya kadar dişlerin sayesinde gelebildim. Bunu anlamalıydın.
Bobby, yaklaş da seni göreyim.
Bunu gerçekten istiyor musun? Bobby alayla şarkı söyler gibi konuşmuştu. Gerçekten istiyor musun?
Bana karşı koymaya kalkma Bobby. En'in sesi yükselmişti ama titriyordu.
Bobby, ah şu sesini duyuyor musun dedi. Gün gelip de sesinin böyle çıkacağı hiç aklıma gelmezdi En. Bunca yıl bana yapmadığını bırakmadın. Hepimize de. Ama pekala, madem istiyorsun, ısrar ettiğine göre tamam. En birdenbire kız kardeşini yakından görmek istemedi. Bütün istediği oradan kaçmaktı. Bu gölgeli evden ve insanı baygın halde yolun kenarında bıraktıkları bu kentten iyice uzaklaşıncaya kadar koşmaktı. Ama çok geçti artık. Kız kardeşinin elini uzattığını gördü. Bornoz hafif bir ışırtıyla yere düşerken ışıklar da yandı. Duşta Bobby'nin makyajı çıkmıştı. Bütün kafası ve boynu saydamda pelte gibiydi. Göğüsleri iyice şişmişti. İkisi birleşerek bir tek uçsuz yığın halini almaya başlamışlardı. En Bobby'nin karnındaki organları belli belirsiz görebiliyordu. Bunlar insan organlarına hiç benzemiyordu. Kardeşinin karnında bir sıvı dolaşıyordu ve bu sıvı yeşildi. Bobby'nin alın kemiğinin arkasında beyni titreşen bir keseye benziyordu. Gülerken dişsiz etleri gözüktü. ''Haven'a hoş geldin Anne.'' Anne rüyada gibi geriye doğru bir adım attı. Bağırmaya çalışıyordu ama ciğerlerinde hava kalmamıştı. Bobby'nin bacakları, arasında ahtapot kollarına benzeyen ince bir şeyler dalgalanıyordu. Ve bunlar Anne'e doğru uzanıyordu. Bobby ablasına doğru geldi. En gerilemeye çalışırken ayağı bir tabureye takıldı. Sürüne sürüne uzaklaşmaya çabalayarak hayır diye fısıldadı. Buraya gelmene çok sevindim. Bobby hala gülümsüyordu. Sen aklıma gelmemiştin, hiç gelmemiştin. Ama sana göre bir iş bulabileceğimizi sanıyorum. İş çok, iş çok. En son kez dehşetle fısıldamayı başardı. Bobby... Sonra o ahtapot kollarının vücudunda hafifçe dolaştıklarını hissetti, uzaklaşmaya çalıştı. Kollar kayarak bileklerine sarıldılar. Gardner dolaşmaya çıkıyor. Gardner Anne'in önerisine uyarak dolaşmaya çıktı. Hatta ormana, gemiye kadar gitti. Günlerden beri buraya ilk kez yalnız geliyordu. Çok geçmeden hava iyice kararacaktı. Nedeni belirsiz bir korku duyuyordu. Perili bir evin yanından geçen çocuk gibi. Geminin içinde hayaletler var mı? Ölmüş kapıyı vuran Tommy'nin hayaletleri. Belki de içeride gerçek kapıya vuran Tommy'ler yatıyor. Uyutulmuşlar. Derin dondurucuya konmuş kahve gibi. Eritilmeyi bekliyorlar. Nasıl yaratıklar onlar? Gardner kulübeciğin yanında yere oturarak uzay gemisine baktı. Bir süre sonra ay doğdu ve gemiyi büsbütün gümüşe boyadı. Garip bir nesneydi bu gemi ama çok da güzeldi. Burada neler oluyor? Bunu öğrenmek istemiyorum. Gardner şişeyi başına dikerek viskiyi içti, sonra şişeyi yere bırakarak yan döndü. Zonklayan başını kollarına dayadı, öylece uykuya daldı. Bütün gece orada uyudu. Sabah uyandığı zaman yerde iki dişi duruyordu. Sersem sersem geminin yakınında uyursam böyle olur diye düşündü. Ama hiç olmasa o kadar içkiden sonra başı ağrımıyordu. Geminin yakından sarhoşluğu engellediğini öğrenmişti. Gardner nedense dişlerinin orada öyle durmalarını istemiyordu. Ayağıyla üzerlerine toprak etti. Sonra tekrar gemiye baktı. Yakında kapağa ulaşacağız. Tabii bir kapak varsa. Sonra? Bu soruyu cevaplayacağı yerde eve doğru yürümeye başladı. Anne'in geldiği araba avluda değildi. Bobby Gardner'a dün gece neredeydin diye sordu. Ormanda uyudum. Bobby şaşılacak bir şefkatle çok mu sarhoştun dedi. Yüzüne yine o koyu renk boyayı sürmüştü. Son zamanlarda pek acayip bol gömlekler giymeye başlamıştı. Gardner şimdi ona bakarken bunun nedenini anladığını düşündü. Göğsü şişmeye başlıyor ve sanki birbirleriyle birleşiyordu. Pek de değil, birkaç yudum içtim ondan sonra sızmışım. Ama bu sabah uyandığım zaman aklım başımdaydı, sivrisinekler de ısırmamıştı. Üzerleri güneşten yanmış ama altları beyaz kalmış olan kollarını kaldırdı. Başka zaman sivrisinek ısırıkları yüzünden gözlerimi bile açamazdım. Ama onlar da ortadan kayboldu artık. Kuşlarla birlikte, hayvanlar da öyle. Açıkçası gemi bizim gibi budalalar dışında her şeyi kaçırtıyor Roberta. Fikrini değiştirdin mi Jim? Bana durmadan bunu soruyorsun, farkında mısın? Bobby sesini çıkarmadı. Dünyanın türlü yerinde savaş oluyor ve sen bana onu kullanma konusunda fikrimi değiştirip değiştirmediğimi soruyorsun. Değiştirdin mi? Hayır.
Gardner yalan söyleyip söylemediğini bilmiyordu. Ama Bobby kafasının içini göremediği için çok seviniyordu.
Ah, göremiyor mu dersince? Bence görüyor. Tümü de değil ama bir ay öncekinden daha kolaylıkla. Ve her geçen gün bu gücü arttırıyor. Çünkü sen de artık gelişiyorsun. Fikrini değiştirmiş misin?
Hah, güleyim bari. Sen karar veremiyorsun ki.
Bobby verandanın bir köşesine yığılmış olan el aletlerine döndü. Sağ kulağının altına boya sürmeyi unutmuştu. Gardner onun içini görebildiğini fark etti. Ama nedense buna hiç şaşmadı. Bobby'nin cildi de değişmiş, yarı saydam bir pelte halini almıştı. Boyu son birkaç gün içinde kısalmış, gövdesi endileşmişti ve değişiklikler gitgide hızlanıyordu. Gardner dehşet ve acı bir neşeyle insan bir kapıya vuran Tommy'ye dönüşürken bu hale mi giriyor diye düşündü. Atom bombası yüzünden erimiş gibi mi oluyor?
Bobby çabucak ona doğru döndü. Yüzünde ihtiyatlı bir ifade vardı.
Ne?
Gardner kafa sesiyle haydi çalışalım artık dedi. Bobby'nin yüzündeki ihtiyatlı ve şaşkın ifade yerini isteksiz bir gülümseyişe bıraktı.
Öyleyse şunları taşımama yardım et.
Gardner yine kendi kendine yeni patronla tanışın dedi. Eski patron o.
Bobby yine gözlerini kısarak onu süzdü.
Gardner köşeye sıkışmaya başlıyorum diye düşündü, hem de hızla.
Ne dedin Jim?
Gidelim patron dedim Bobby.
Bobby uzun bir sessizlikten sonra başını salladı. Evet, bugünü ziyan etmeyelim.
38. ayrımın sonu. Sayfa 319.